Ayrım 23, sayfa 226. Aramızdaki yaş farkından ya da benim deliliğimden olsa gerek, daima mesafeli olmuştuk. Malatya'ya gidip hayatını mahvetmek istemiyordum. Oraya gidip zedelenmiş aklımla itibarını zedelemek istemiyordum. Çünkü rahat durmayacağımı biliyordum. İçimdeki öfkenin geçmeyeceğini biliyordum. Çünkü ben bir devlet adamı değildim. Ben hiçbir devletin adamı değildim. Benim için politika teorik bir jimnastikti. Gerçek değildi. Hayata ve insanlığa direnerek yaşamış biri olarak Osmanlı Devleti'ne bağımsızlık adına kim isyan ediyorsa yanında olacaktım. Faik'in bunu anlaması mümkün değildi. Lazistan sancağının Atina denilen kazasında geçirdiğimiz yazları geri getirmenin hiçbir yolu yoktu. Çok yükseklerden bırakılmış ve ağabeyim Faik'le ayrı düşmüştük. Malatya'ya gitmeyecek ve Eskişehir'de kalacaktım. Bütün çetelere katılacak, kim İngiliz vurmaya gidiyorsa önünde yürüyecektim. Öyle de yaptım. Çünkü babamları tek başıma kurtarmam mümkün değildi. Ben de bekledim. Büyük bir sabırla. Jeologlara sabır taşının sertlik derecesini sormak lazım. Nefrete ne kadar dayanır diye sormak lazım. Belki de saatli bir bombadır. Saati gelince çatlayan bir bomba. Bekleyecektim. Ama nasıl? İngilizlerin İsyan tozuna bulanmış Eskişehir'de beni fark etmemeleri mümkün değildi. Kendime derhal bir iş bulmalıydım. Öyle bir iş ki beni İngiliz gözlerden koruyacak kadar görünmez olmalıydı. Görünmez ve güvenli. Gemi inşaatı hakkında kırık dökük bilgilerim bu konuda faydasızdı. Umutsuzluktan açığa giden yolda Alman mektebi idarecisi Rudolf Müller'le tanışana kadar birileri bir yere gittim. O yıllarda Eskişehir'de okullar ikiye ayrılmıştı. Türk olanlar ve diğerleri. Rum, Alman ve Ermeni. Rudolf, doğal olarak İngilizlerden nefret eden ve Skagerrak'a katıldığımı duyunca heyecandan monoklünü düşürecek kadar duygusal bir adamdı. İş aradığımı söyleyince, derhal demişti. Okula gel, öğretmen ol, Almanca öğret. Hem okulda kalacak yer de var. Çatı katındaki odalardan birinde kalırsın. İngiliz emperyalizminden saklanmak için Alman emperyalizmine karışmak ancak savaş kaybeden bir toprakta mümkün olabilirdi. Geceleri kişisel savaşımı sürdürmek için Alman mektebine sığınmak iyi fikirdi. Sınıfımdaki çocuklar babaları yanlış hesap yapmış olanlardı. Savaşı Almanların kazanacağına inanmış bu zavallılar siyasi ve ekonomik bir yatırım olarak çocuklarını Alman kültürüyle büyütme kararını almışlardı. Ama sonuç felaket olmuştu. Goethe'yi tanıyan bir çocuk artık tamamen değersizdi. Çünkü Shakespeare çağı başlamıştı. Bir dahaki büyük savaşın ne zaman çıkacağı da belli olmadığından yanlış atı oynamanın pişmanlığıyla çocuklarını okuldan almak için Rudolf'un kapısını eskitiyorlardı. Bense öğrettiğim her kelimede Almancadan daha çok nefret ediyor ve o intikam gününün gelmesini bekliyordum. Bu arada Ali Fuat Paşa'nın haberlerini alıyorduk. Ankara'dan çıkmış Sivrihisar'a gelmişti. Peşinde de 20. Kolordu vardı. Telgraflar çekiyordu. Kulaktan ağza yayılan telgraflar. Hilmi'ye İstanbul hükümetinin emirlerini tanımamasını emreden telgraflar. Ali Fuat Paşa İngilizleri de tehdit ediyordu. Bu iş Osmanlı ile bizim aramızda. Siz karışmayın diyordu. Kütahya'ya kadar gelen birliklerin seslerini duyan İngilizler tamam diyorlardı. Hilmi'nin beni bu barbarların karşısına yalnız bırakmayın diye yakarmasına milliyetlerine yakışır bir asaletle bu iş sizin aranızda yanıtını veriyorlardı. İngiliz asaleti büyük bir yanlış anlaşılmadır asker. O gri adada asil olan tek insan William Blake'ti. Asaleti o kadar büyüktü ki kendisinden sonra yaşamış tüm İngilizlere yetti. Damat Ferit hükümeti istifa etmiş, İngilizlerin yalnız bıraktığı Hilmi'nin yerine ise Kuvayi Milliyeci Çolakoğlu Sabri gelmişti. Şehrin her parçası farklı bir gücün hakimiyetindeydi. Mahalleler bölünmüş, İngilizlerin mezarlarının derinliği boylarını aşmaya başlamıştı. Gündüz öğretmen, gece savaşçı olarak geçirdiğim haftalarda Eskişehir'in bütün direnişçilerini tanıdım. Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti kurulmuş, milislere silah dağıtmak için para topluyordu. Yoldaşlar Çetesi, Kızıl Ordu ve eline tabanca geçiren kim varsa İngilizleri yıldırmaya çalışıyordu. Ama istasyon hala onlarındı. Ambar da öyle. Ne babamı görebilmiş, ne de şehirde olduğum haberini gönderebilmiştim. Oysa ellerim boğacak gardiyan arıyordu. Bir gece O kadar öfkelendim ki çaresizliğime, Aydınlı bir Efe'den aldığım silahla sokağa çıktım. Neyi veya kimi aradığımı bilmiyordum. En karanlık sokaklarda yürüyordum. Birden bir çocuğun sesini duydum. Ağlıyordu. Sesi takip ettim. Önce dar bir sokağa girdim, sonra caddeye çıkan başka bir sokağa. Sanki çocuk beni çağırıyordu. Sesini duymayıp onu kaybettiğimi düşündüğüm anlarda yeniden bağırıyor, ağlıyordu. Caddeden geçmiş, yeniden karanlığın örttüğü bir sokağa girmiştim ki onları gördüm. Çocuğu ve elinden tutup sürükleyen adamı. Babası olmalıydı. Tam ne arıyorum burada diye düşünürken dizlerinin üzerinde sürüklenen çocuğa tokat atmak için elini kaldıran adamın yüzünü gördüm. Tereddüt etmedim. Çocuğa bakmadım. Silahı çekip şakağına doğrulttum. Tek bir mermi. Tek ve keskin bir mermi. Bırakmamıştı çocuğun elini. O da düşmüştü babasıyla beraber. Artık ağlamıyordu. Başını çevirmiş, bana bakıyordu. Yüzümü yüzüne kazıyordu. Unutmayacaktı. Ağlayarak çağırdığı adamı silah tutabilecek yaşa bastığı gün öldürecekti. Her neredeysem bulacak ve babasının intikamını alacaktı. Artık ağlamıyor, sadece titriyordu. Babasının başı kan gölünde ıssız bir ada gibi dururken çocuk bana bakıyordu. Ben de ona. Ne hissettiğini biliyordum. Babasının intikamını almaya yemin etmiş biri olarak o an ne düşündüğünü adım gibi biliyordum. Bu yüzden gözümü kırpmadan konuştum. Benim adım Ziya Hurşit. Yapabilirsen ecelden önce sen gel. Bir zamanlar Eskişehir mutasarrıfı olan Hilmi'ye son kez bakıp yürüdüm. O gece eyleme geçmeyen arzu ölümcül bir hastalıktır diyen Blake'in anısına ateşimi Hilmi'nin soğuyan cesediyle düşürdüm. Ama yetmiyordu. Hiçbir şey yetmiyordu. Ne duvarlara yazı yazmak, ne Hilmi'yi öldürmek, ne İngilizlerin silah depolarını yağmalamak, ne de İskoç askerlerini yakmak. Hiçbiri yetmemişti. Okul binasının çatı katındaki odamda babamı ve ağabeyim Fazıl'ı kurtarmaktan başka bir şey düşünemiyordum. Bir yolunu bulmalıydım. Onları dışarı çıkarmanın bir yolunu mutlaka bulmalıydım. Ali Fuat Paşa'nın Eskişehir'e ne zaman geleceği belli değildi. Yalnız kaldığımda annemin mektubunu yüzüme yaslıyor, kağıdı ısırıyordum. Babanla Fazıl'ı tutukladılar cümlesinin üzerinden geçen gözlerim her seferinde sulanıp kısılıyordu. Brun Wallace'ı düşünüyordum. Albion'u havaya uçurduğu günü. Kendisiyle beraber ben de diyordum. Ben de öyle yapmalıyım. Eğer tutsak kalacaksak dört duvar arasında benimle beraber ölsünler daha iyi. Sonra vazgeçiyordum. Olmaz diyordum. Başka bir yolu olmalı. Babamı kurtarmak için onu öldürmek. Olacak şey değil. Ne düşüneceğimi bilemiyordum. O ambarı her gece rüyamda görüyor, babamın yüzü karşımda uyanıyordum. İhanet ettiğime inanıyordum. Her şeye ve herkese. Yeminime, babama, Fazıl'a, kendime. Ve asker, babamla abimi kurtaran kişi ben olamadım. Oysa binlerce kilometre yolu bunun için gelmiş, Ecce Homo'yu bunun için çalmış, sadece öfkenin verdiği acıyı dindirmek için insanlar öldürmüştüm. Ama onları kurtaramamıştım. Bir tabur İngiliz tarafından kuşatılmış ambara girip onları dışarı çıkartamamıştım. Başkaları yapmıştı. Okuldaki çocukların Almancayı sökmelerine birkaç cümle kala 1920 yılının Mart ayında 24. Tümen'in 189. Piyade Alayı Eskişehir'e dayandı ve İngilizler kaçıp gitti. Tek bir mermi bile sıkmadan. Kendime boğacak bir gardiyan bile bulamadan ambarı bırakıp gittiler. Yaşlı babamın elini öperken aklımda sadece hadım olmuş intikamım vardı. Öyle kızgındım ki sevincin zerresini hissetmedim. Öyle kızgındım ki o günün sonrasında kimseyle konuşmadım. Öyle kızgındım ki Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti beni Lazistan mebusluğuna seçtiğinde hiçbir şey hissetmedim. Hiçbir şey. Sabit fikirli, saplantılı ya da akıl hastası olduğumu düşünebilirsin. Hatta gerçekten kötü bir insan olduğumu bile düşünebilirsin. Bir insan müsveddesi. Ama ben böyleyim. Ne eksik ne fazla. O güne kadar direniş adına yaptıklarım ve aldığım eğitim civarda bilindiği için Rize Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti'ne benden söz edilmiş. Memleketim Lazistan sancağından Ankara'ya gidecek 5 mebusun arasına adım yazılmıştı. Gözümü kırpmadan babamın evini yakmış, insanların pencerelerinden bakmaya korktuğu günlerde sokakta işgal cağına çıkmıştım. Bütün bunlar adımın duyulmasını sağlamıştı. Bana bakınca gerçek bir bağımsızlık savaşçısı görüyor olmalılardı ki yaşımın sadece 20 olduğunu unutmuşlardı. Çünkü bahsettikleri mebusluk için en az 30 olmalıydım. Sorun değil dediler. Yaşını büyütürüz. Gerçekten de dediklerini yaptılar. Doğum yılımı 1890 diye kaydedip beni Ankara'ya gönderdiler. 10 yaş. Bana kalırsa 100 yaş büyütmelilerdi. Çünkü kendimi hepsinden yaşlı hissediyordum. Oturduğu yerden parasıyla mühimmat dağıtan cemiyetçilerden en az 20 leş daha tecrübeliydim. Yıllar sonra babamla memleketime gidip oralarda neler döndüğünü çözmeye çalıştım. Rize, Trabzon, Samsun, Ordu, Giresun her yeri dolaştım. İçlerinden sefalet ve savaş geçen köylerin hepsinde bir gece uyumadan Ankara'ya gitmeyecektim. Ve öyle de yaptım. Eğer bir mebus olacaksam haklarını savunacağım insanları tanımalıydım. Ankara'ya vardığımda gördüklerim beni yanıltmamıştı. Birkaç zeki adamın çevresine toplanmış bir sürü cahil parlamenter taklidi yapıyordu. Parlamenter gibi giyinip parlamenter gibi konuşmaya çalışıyorlardı. Hepsinin her şeyi hakkında fikri vardı. Sadece kitaplarda fotoğraflarını gördükleri bağımsız meclislerin mebusları gibi davranmaya çalışıyor ama Gross'un karikatürlerinden daha ciddi durmuyorlardı. Herkes oradaydı. İmamlar, şeyhler, iddiatçılar, her nasılsa Avrupa'daki eğitimlerini birkaç hafta önce tamamlayıp tek bir mermi atmadan Ankara'ya kapağı atabilmiş zübbeler, İstanbul'daki Mecbusan Meclisi'nden kaçıp gelenler, savaşın tozunu yutup dumanını içmiş subaylar, ustura zekalı entelektüeller. Bir siyasi kimlik festivali. Meclis binasının bahçesinde kol kola volta atıyor, göz ucuyla Mustafa Kemal'e bakıyorlardı. Her ne kadar saltanat İstanbul'da bir semt kadar kalmışsa da aralarında hala tebaadan kopamamış, kendisine çoban arayan koyunlar vardı. Peki buranın sultanı kim der gibi önünde eğilecek adam peşindeydiler. Bağımsızlığın akılda başladığını öğrenmek için en az 10 kez ölüp 11 kez dirilmeleri gerekiyordu. Ancak askerleri anlayabiliyordum. Onların bakışlarındaki hayranlık insaniydi. Büyük bir savaşçıya duyulan saygıydı. Yıllar önce fotoğrafına heyecanlanarak baktığım adamsa hepsinden farklıydı. Onun bağımsızlığı doğuştandı. Özgürlüğünü kazanmamış, geri almıştı. Hem de sadece İstanbul hükümetinden değil, bütün dünyadan. Dünyanın bütün ordularından. O gün meclis bahçesinde gerçekten özgür olan tek insan oydu. Çünkü ben bile birinin kölesiydim. Kendimin. Tanışmak için sabırsızlanıyordum. Uzatılan elleri sahiplerinin yüzlerine bakmadan sıktığımı ve aralarından geçip ona doğru yürüdüğümü hatırlıyorum. Kahve içiyordu. Bahçenin bir köşesinde oturuyor, her ne düşünüyorsa onu yerde görüyordu. Dalmıştı. İki yanında duranlar kendi aralarında fısıldaşıyor, daha açılmamış bir mecliste kulis yapıyorlardı. Birkaç adım uzağında durup bağırdığımı hatırlıyorum. Bağırarak ve yanındakileri sıçratarak kendimi tanıttığımı. Ziya Hurşit Paşam, Lazistan sancağı mebuslarından Ziya Hurşit, emrinizdeyim. Daldığı yerden öyle bir soğukkanlılıkla çıktı ki onu asla şaşırtamayacağımı o an anladım. Yıllar sonra senden bunu beklemezdim derken bile sükunetini korumuş ve ben bu tanışma anımızı hatırlamıştım. Demek o meşhur Ziya Hurşit sizsiniz. Pek de gençmişsiniz. Ankara'ya hoş geldiniz. İşte böyle başladı. Her şey böyle başladı. Kahramanımla böyle tanıştım. Emrinde olduğumu söyleyerek, aniden, bağırarak 20 yaşında. 4 dilde yazıp okuyabildiğimi öğrendiği an beni çağırtmış ve tanıştığımız günün akşamında çalışmaya başlamıştık. Meclisteki reis odasında onlarca sayfa yazı yazdık. Sabaha karşı ayrılıp bir sonraki gün devam ettik. Sonra bir gün daha ve bir gün daha. İç tüzük üzerinde çalışıyorduk. Farklı meclislerin çalışma usullerine ilişkin Fransızca, İngilizce, Almanca metinleri tercüme etmemi istiyordu. Karaoğlan Meydanı'na yakın bir otelde oda tutmuştum. Sadece uyumak için. Onun dışında günlerim ve gecelerim tamamen mecliste geçiyordu. Bir gece çalışmaktan gözlerimizin kızardığı bir anda dinlenelim dedi. Belki de ilk kez gerçekten O zaman konuştuk. Karşısına gelene kadar hayatım boyunca neler yaptığımı anlatmamı istedi. Ecce Homo hariç. Hemen hemen her şeyi anlattım. Özellikle de babamı şahsen kurtaramadığım için ne kadar kızgın olduğumu. Anlayabiliyorum dedi. Evet asker, öyle demişti. Seni anlayabiliyorum. O anı tarif etmek zor. Böylesine delice bir şeyi anlayabilen bir insanla karşı karşıyaydım. Beni anlayabilen biriyle. Üstelik bir hafta öncesine kadar tanışmıyorduk bile. Hakkımda sadece anlattıklarımı ve anlatılanları biliyordu. Yanılmamıştım. Karşımda oturan adam benim dostumdu, benzerimdi. Kızgınlığın ne olduğunu biliyordu. Pire için değil yorganı, bütün evi yakmanın ve asla pişman olmamanın ne anlama geldiğini biliyordu. Bunu gözlerinde görüyordum. Meclisin açılışı için öngördüğü tarih 22 Nisan'dı. Bir perşembe. Ama çevresindeki cahiller sürüsü her hamlesine şüpheyle yaklaşan ümmetçilerin alınacağından korkuyordu. Şeriatın elden gideceği endişesiyle uyuyamayanlar cuma olmalı diyorlardı. Mübarek bir cuma günü açılmalı milletin meclisi. Gülüyordum tabii. Politikayla tanışıyordum. Onun da gülüp geçeceğini sanıyordum. Ama öyle yapmadı. Israrları dikkate alıp peki dedi. Belki de bu yüzden o Mustafa Kemal'di. Gelmiş geçmiş en yüksek analitik zekaya sahip olduğu için. Benim gibi romantik bir zekaya sahip olmadığı için Mustafa Kemal'di. Ama ona çok derinlerde bir yerde kızdığımı hatırlıyorum. Kararını değiştirdiği için. Her neyse, sonuçta beklenen cuma geldi. Ankaralılar binayı kuşatmış, içinde hakimiyet milletindir yazan meclislerine koşmuşlardı. Tarihin ardına bakmadan değiştiği bir andı. Meclis balkonundaydık. İnsanları izliyorduk. Karşımızda öyle bir kalabalık vardı ki birkaç dakikalığına da olsa hepimiz eşit hissettik. Birbirimizle ve dünyanın bütün insanlarıyla eşit. Birkaç dakikalığına da olsa insanlığın yükselebileceği en üst noktaya vardığımızı hissettik. Özgürlük dağının zirvesine. Birkaç dakikalığına da olsa her şeyi unutup güldüm. Hayatım boyunca belki de insanlığımdan gurur duyduğum tek andı. Ne öldürdüklerimi, ne içimdeki parçalanmayı, ne de Yonina'yı düşünüyordum. Mustafa Kemal yanımda duruyor ve kalabalığın ateşiyle ısınıyordu. Kim bilir neler hissediyordu? Kim bilir o insanlara bakarken neler görüyordu? Uğruna kendinden vazgeçtiği Anadolu halkının coşkusuyla büyülenmiş, yüzlerindeki umudu izliyordu. O birkaç dakika boyunca umut güneşten daha parlaktı asker. Daha sıcak. Dokunup hissedecek kadar gerçek. Çünkü durmuştu hayat. O andan başka zaman yoktu. Ne öncesi ne sonrası. Bense gülüyordum. Kollarımı kavuşturmuş, duran dünyaya bakıyordum. Çevremdekiler siyahlar içindeyken krem rengi takımımla umudu soluyordum. Bunun bir tesadüf olmadığını öğrenmem uzun sürmedi. O meclisteki hiç kimseyle aynı rengi taşımadığımı içine girince anladım. Resim. Tahtadan meclis balkonu, üzerinde 3 adet Türk bayrağı. Meclis balkonunun üzerinde, Mustafa Kemal'in etrafında onlarca fesli, takım elbiseli adam. Mustafa Kemal'in sol yanında, diğerlerinden farklı olarak, siyah yerine gri takım elbise giymiş, fesli ve kollarını bağlamış başka bir adam. Balkonun alt katında sırtı balkona dönük yine onlarca fesli adam, takım elbiseli. Aralarında birkaç fesli çocuk. Ayrım sonu. Sayfa 238.